5. Macar mültecileri problemi. Macar mültecileri problemi 1848 Fransız Devrimi ve sonuçları. Fransa'da 1848'de yapılan devrim siyasi olduğu kadar içtimai bir karakter de taşıyordu. O zamana kadar siyaset hakları kazanmak için çalışan sınıflar arasında ismi görünmeyen bir sınıf meydana çıktı. İşçi sınıfı. Fransa'da 1848 devrimiyle Meşrutiyet Krallığı'nın temsilcisi olan Louis Philippe devrildi ve krallık yerine cumhuriyet ilan edildi. Genel seçimler başlayıncaya kadar Fransa'yı idare etmek için bir geçici cumhuriyet hükümeti kuruldu. Bu hükümet, dünyaya yayınladığı bir beyanname ile milliyetçilik hareketlerini destekleyeceğini bildirdi. Avrupa'nın birçok memleketinde siyasi ve içtimai haklar kazanmak için yıllardan beri çalışmakta olan teşekküller hükümdarlarına karşı baş kaldırdılar. Az zamanda İspanya, İtalya, İrlanda, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Macaristan'da ayaklanmalar oldu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğundaki ayaklanmalar Viyana'da başladı ve hızla gelişerek Macaristan'a yayıldı. Macarların Avusturya İmparatorluğu'nda Alman olmayan tebaa arasında özel durumları vardı. Bir nevi muhtariyet idaresinden uzun zamandan beri faydalanıyorlardı. Avusturya İmparatoru aynı zamanda Macaristan kralıydı ve bu unvanı taşıdığı için Macar Anayasası'nın hükümlerine uymak zorundaydı. 1848'de Macarlar kendilerine mahsus olmak üzere yalnız Macarlardan kurulan bir kabine istediler. İmparator Ferdinand ilkin bu isteği yerine getirdi. Fakat sonradan yaptığına pişman oldu. Verdiği sözü tesirsiz bırakmak için bir Hırvatı Macaristan'a başkomutan olarak gönderdi. Macarlar bunu bir hakaret saydılar. İmparatora karşı koymak için Louis Kossuth'un etrafında toplanarak isyan ettiler. Avusturyalılar Peşte'den kovuldu. İmparator Ferdinand'ın tahttan çekilmesi üzerine yerine geçen François Joseph'i Macarlar tanımak istemediler. Bunun üzerine yeni imparator bir beyanname ile 4 Mart 1849'da Macaristan'ı Avusturya'ya ilhak etti. Macar Diyet Meclisi ilhakı tanımadıktan başka Macar Cumhuriyeti'nin istiklalini ilan etti. Louis Kossuth Cumhurbaşkanı seçildi. Bundan sonra Macarlar Avusturyalılara karşı düzenli ve başarılı bir savaş yapmaya başladılar. Fakat Avusturya, Macarların hakkından gelmek için Rusya ile bir anlaşma yaptı. 200 bin kişilik bir Rus ordusu Macarların üzerine yürüyünce Macarlar dayanamadılar. Birçokları Türk topraklarına sığındılar. Avusturya hükümeti sığınanların geri verilmesini istedi. Babali vermedi. Bunun üzerine Macar mültecileri problemi gelişmeye başladı. 1848 devriminin Eflak ve Boğdan'da tepkileri. Macar mültecileri problemi gelişirken Fransız devriminin Eflak ve Boğdan'da da tepkileri görüldü. Boğdan'da bağımsızlığa ve Eflak'la Boğdan'ın birleşmesine taraftar olanlar ayaklanarak maksatlarını gerçekleştirmek istediler. Ayaklanma, Gospodar Mihail Sturza tarafından pek çabuk bastırıldı. Fakat Eflak'ta bağımsızlık taraftarları bir anayasa yayınlamaya muvaffak oldular. Sturza bu hareketi önleyemediğinden çekilmek zorunda kaldı. Ayaklananlar geçici bir hükümet kurmaya muvaffak oldular. Geçici hükümet Rusya'nın egemenliği altına geçmektense bazı hususlarda Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmak istiyordu. İstanbul'da ayaklananlarla anlaşmaya varılması için bir eğilim vardı. Fakat Rusya'nın yaptığı baskı üzerine Babali, Eflak olaylarını tanımadığını ilan etti. Rusya, sınırları dibinde devrim prensiplerinin gerçekleşmesine taraftar olmadığı için Eflak ve Boğdan'ın kuzey tarafını işgal etti. Osmanlı orduları da Eflak ve Boğdan'ın güneyine girdiler. Osmanlı hükümeti geçici olacağı hususunda teminat verilen Rus istilasının hangi sınırlara kadar uzanacağını görüşmek için Divan-ı Hümayun Ahmedisi Fuat Efendi'yi St. Petersburg'a gönderdi ve Petersburg Konvansiyonu imzalanarak Eflak ve Boğdan anlaşmazlığı çözüldü. Bu anlaşmaya göre Rusya İmparatoru ile Osmanlı Padişahı Eflak ve Boğdan'ı devrimci prensiplerden ve anarşi hareketlerinden korumak için beraber çalışmayı kabul ediyorlar. Eflak ve Boğdan gospodarlığına Osmanlı hükümeti ile Rus hükümeti arasında kararlaştırılacak namzetler 7 yıl için padişah tarafından tayin edilecekler. Eflak ve Boğdan'ı sarsmış olan devrimci hareketlerin izleri tamamen silininceye kadar Osmanlılar ve Ruslar 25 bin ile 30 bin kişi arasında kuvvet bulundurabilecekler. Fakat güvenlik tamamen kurulduktan sonra bu kuvvetler Eflak ve Boğdan hudutlarının dışına çekilecekler. Asayişin sağlanması için yerlilerden kurulan bir milis ordusundan faydalanılacak. Bu hükümlerden başka önceden Eflak ve Boğdan'da kurulmuş olan Meclisi Umumiler kaldırıldı. Devrim hareketlerinden önceki gospodarlar tekrar yerlerine getirildi. Rusya'nın Eflak ve Boğdan'daki bu müdahalesi oradaki nüfusunun artmasına ve Osmanlı nüfusunun silinmesine geniş ölçüde tesir etti. Macar mültecileri probleminin gelişmesi. Türkler Macar isyanları karşısında ilkin şiddetli bir alaka gösterdiler. Macarların Hristiyan olmakla beraber Türklerle ırk bakımından akraba oldukları Avrupa'yı gören ve tanıyan gençler tarafından öğrenilmiş bulunuyordu. Bundan başka Macaristan Kanuni Sultan Süleyman devrinde bir Türk eyaletiydi. Sonradan Avusturyalıların Türkler üzerine kazandıkları zaferlerin neticesi olarak Avusturya egemenliğini tanımak zorunda kalmıştı. Osmanlı hükümeti Avusturya idaresinde bir Macaristan görmektense egemen bir Macaristan tanımayı hem duygu hem de çıkarları bakımından istemekteydi. Fakat bu isteğin gerçekleşmemesi mukadderdi. Rusların işe karışmaları yüzünden Macar şefleri, subayları ve erlerden bir kısmı Tuna'yı geçerek Türk misafirliğine sığındılar. Eski zamanlarda ataları da çok kere böyle hareket etmişlerdi. Türkiye onları bir an bile tereddüt göstermeden kabul etti. Hatta Macarlarla işbirliği yapmış olan Lehliler de hududa geldikleri vakit onları da kabul etmekte tereddüt etmedi. Avusturya, Macarların hükümdarlarına baş kaldırmış asiler olduğunu ileri sürerek Belgrad Muahidesi'nin 18. maddesi gereğince iadelerini istedi. Arkadan Rusya, kendi tebaası olan Leh mültecilerinin geri verilmeleri yolunda ısrarlarda bulunmaya başladı. Osmanlı hükümeti, mültecilerin eşkıyalar olduğu yolundaki Rus ve Avusturya izahını kabul etmediği için onları iade etmeye yanaşmadı. Bunun üzerine St. Petersburg ve Viyana hükümetleri ultimatum karakteri taşıyan notalar gönderdiler. Şayet mülteciler geri verilmezse siyasi münasebetlerimizi keseriz tehdidini savurdular. Osmanlı Devleti bu istek karşısında haklı bir yol tutmak için Macar mültecilerine İslam olmayı teklif etti. Çoğu kabul ettiler ve bu suretle mültecilerin iadesi hakkında muahedelerde mevcut hükümlerin şumuli dışına çıkıldı. Fakat Osmanlı Devleti'nin İslamlığı kabul etmiş olanlara yüksek subay rütbeleriyle uygun ünvanlar ve ödevler vermesi Avusturya'nın hiç hoşuna gitmedi. İngiltere ve Fransa'nın Babali yanındaki elçileri, Babali'nin mülteciler probleminde tuttuğu yolu haklı gördüklerini ilan ettiler. Macar ve Leh mültecileri problemi böylece devletler arası bir hüviyet kazanmış oldu. Problem ilk bakışta ideolojikti. Rusya ve Avusturya milliyetçilik prensiplerine dayanarak ayaklananları eşkıya sanmakta, İngiltere ile Fransa ise aynı adamları kutsal bir davanın önderleri olarak tanımaktaydı. Osmanlı Devleti imparatorluk yapısı bakımından İngiltere ile Fransa'dan çok Rusya ile Avusturya'ya benziyordu. Onda da türlü milletlere mensup topluluklar vardı. Milliyetçilik isyanları zaten 19. yüzyılın başlangıcından beri Türk topraklarında yayılmakta ve hatta meyve vermekteydi. Böyle olmasına rağmen genel siyaset icapları Osmanlı Devleti'ni İngiltere ile Fransa'ya daha bağlı bulunmaya zorlamaktaydı. Zaten mültecileri geri vermek egemen bir devletin şeref ve haysiyetiyle de uzlaşma kabul etmeyen bir hareketti. Bu sebepledir ki Osmanlı hükümeti mültecileri geri vermemeye ve gerekirse bunun için Avusturya ile Rusya'ya karşı koymaya karar verdi. Rusya ve Avusturya bunun üzerine elçilerini İstanbul'dan geri çağırdılar. Babali, Avrupa'da yayınladığı bir raporla merhamet ve insanlıktan doğan duygularla mültecileri savunma hususunda yapmakta olduğu fedakarlığı belirtti. Raporun yayınlanması Avrupa umumi efkarında büyük tepkiler yarattı. İngiltere ve Fransa'da Türkiye lehinde gösteriler oldu. O kadar ki Londra'da Türk elçisi Mozorus Paşa'ya sokakta rastlayan İngiliz gençleri atları sökerek sefarethaneye kadar arabasını kendileri çektiler. Lord Palmerston, Avusturya ve Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'yla siyasi münasebetlerini kesmeleri hakkında düşüncesini şöyle anlattı. Ben öyle sanıyorum ki iki imparatorluk sefirleri tarafından yapılan bu teşebbüs göz korkutmak için bir oyundur. Fakat ne olursa olsun İngiltere ile Fransa'nın padişaha samimi ve azimli yardımda bulunmaları ve Rusya ile Avusturya devletlerine icabında Türk'ü savunacak dostlar olduklarını göstermelidirler. İngiltere hükümeti içinde 20 bin kadar asker bulunan bir donanmayı her ihtimale karşı ilk yardım olarak Babali'nin hizmetine koymaya hazır olduğunu bildirdi. Bundan başka Fransa'nın da yardım hareketine iştirak etmesi için teşebbüslerde bulundu. Babali'nin azimli durumu, Fuat Efendi'nin, Paşa'nın, Nesselrod ve Char'la görüşmesi, İngiltere ve Fransa'nın Babali'ye yardım etmeye karar vermeleri, Avrupa umumi efkarının Rusya ve Avusturya aleyhine dönmesi, bu son iki devleti Osmanlı İmparatorluğu'yla münasebetlerini yeniden kurmaya sevk etti. Mültecilerden isteyenlerin hayatlarına dokunulmayacağına dair ilgili devletlerden teminat alındıktan sonra memleketlerine dönmelerine müsaade edildi. İslamlığı kabul edenler Türkiye'de yerleştiler. Büyük rütbeli olan Macarlar orduda ve idarede çalışmaya davet edildiler. Macar mültecileri probleminin bu şekilde çözülmesinden Rusya hiç hoşlanmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere ve Fransa'ya yakınlaşmasına bu vesileyle de şahit oldu. St. Petersburg hükümetinin Babali'yi Rus düşmanı devletler blokunda görmeye katlanamayacağı pek tabiiydi. Mülteciler meselesinin çözülmesinden 2 yıl sonra Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu İngiltere ile taksime teşebbüsü muvaffak olamayınca da onu himayesine almak istemesi, arkasından da Kırım Muharebesi'nin çıkması bunun bir neticesidir.